göndermiş olduğu dinin bazen inanç kısmı bozuldu bir müddet sonra. Daha sonra başka kısımları, ameli kısımları bozulmaya başlandı. Ve din değişmeye, bozulmaya başlayınca Allah Azze ve Celle yeniden insanoğluna ayar vermek için yeni bir peygamber ve kitap indirdi. Bir kısım insanlar ibadetlerde aşırı gitmek suretiyle ya da ibadetleri olduğunun dışına çıkarmak suretiyle dini bozarlarken bir kısım insanlar da tamamen terk etmek suretiyle dini bozarlar. Allah Azze ve Celle her ikisinin de yanlış olduğunu bildiğinden adeta bir pusula gibi kitabını indirir ve ibadetlere bakışın da nasıl olması gerektiğini, inançlardaki hataların da neler olduğunu insanlara gösterir. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde yeniden bir yön verir insana. Yanlış bir din anlayışı dinsizliğe götürdü insanları. Tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi yanlış bir din anlayışı insanlar tarafından bozulmuş olan İncil insanları daha sonraki asırlarda dinsizliğe götürdü. Gerek ibadetler konusunda yapılan aşırılıklar ki kilise öyle şeyler yaptı ki bir ömür boyu banyo yapmamayı marifet görecek düzeye geldiler din namına. Allah onlara böyle bir şey emretmediği hatta bunu yasakladığı halde nefislerine kendi bedenlerine zulmetmeyi takva zannettiler. Ve onlardan kimisi her zaman ayakta durdu, mümkün olduğu kadar oturmadı bile. Hayatı boyunca ayakta kendisine zulmetti, yatmadı. Kimisi hiç evlenmedi, kimisi hiçbir zaman güzel bir yemek yemedi, kimisi hayatında banyoya gitmedi, ayağına suyu bile değirmedi, saçını uzattı, kadınlar gibi saçını ördü ve o saçının içerisine aylarca, yıllarca su bile değmedi. Kendilerine ruhban adını verdiler. Bu şekilde takvaya ulaştıklarını zannediyorlardı. Bir kısmı bu şekilde dini bozarlarken, onların bu yanlış din anlayışı başkalarının dinsizleşmesine sebep oldu. O ruhbanların bu halini görenler dinden korkmaya başladı. Ve ruhbanlardaki ve rahiplerdeki, papazlardaki ilme ve mantığa aykırı olan halleri görenler, onlarda dinsizlik alametleri görülmeye başlandı. İncillerin yanlışlığı ortaya çıktıkça, İncillerin insanlar tarafından yazıldığı meydana çıktıkça, insanlarda kitaba karşı güvensizlik hasıl olmaya başladı. Ve işte o zaman Allah Azze ve Celle insanların elindeki pusulanın tamamen bozulduğu zamanda yeni bir peygamber gönderir. Bir kısım insanlar bu şekilde pusulayı bozar. Bir kısmı aşırı derecede Allah Resulü'nün men etmiş olduğu şekilde dine sarıldığını zanneder. Takva olduğunu zanneder. Onun o şekilde takvası şeytanın işine gelmektedir ve insanları dinsizleştirmektedir. Bir yönüyle bazı insanlar bu şekilde dini bozarlarken diğerleri de tamamen dinsizleşmek suretiyle o pusulayı bozunca Allah Azze ve Celle yeniden pusulasını indirir, yeni bir kitap indirir ve insanoğluna yeni bir yön verir. Kitabın indiriliş gayesi işte bu. Yeni bir medeniyet kurmak, dengeli bir medeniyet kurmak, dünya ile ahiret arasında kurulması gereken dengeyi kuran bir kitap. Kitabın indiriliş gayesi işte buydu. İnsanların bir kısmı bir istikamete doğru aşırı giderken, yani bir kısmı ifrat içerisindeyken, diğeri tefrit içerisinde, bir kısmı dinde aşırı giderken, diğeri dinde tamamen gevşetmiş bir vaziyette, işte Allah o zaman ahiretle dünya arasındaki dengenin bozulduğunu gördüğü zaman, yeni bir peygamber ve yeni bir kitap indirir. Ve o indirmiş olduğu kitabı da peyderpey indirdi Allah Azze ve Celle. Furkan suresinde buyurduğu gibi tebarekellezi nezzelel furkan ala abdihi liyekuna lil alemine nezira. Ne kadar yücedir o Allah ki kuluna Furkan'ı indirdi. Kuluna Furkan'ı indiren, hakla batılı ayıracak olan ölçüyü indiren Allah ne yücedir. Bütün meselelerde hak var, batıl var. Emrediğinizin hak olan şekli var, batıl olan şekli var. Kadın erkek diyaloglarında hak olan şekil var, batıl olan şekil var. Mirasın taksiminde hak olan şekil var, batıl olan şekil var. Para kazanırken hak olan yol var, haram olan yol var. Bütün meselelerde hak var, batıl var. İnançlarınızda da hak var, batıl var. Allah Azze ve Celle bütün meselelerden pusulayı, insana pusula olsun diye kitabını indirdi. Ve kitabın adını da Furkan koydu. Kur'an'ın isimlerinden birisi Furkan oldu. Bütün meselelerde insana doğruyu gösterecekti çünkü. Bütün meselelerde pusula olacaktı çünkü. Eğer bir adamın pusulası güneş ise o adam hiçbir zaman hata etmez. Aynı şekilde bir adamın pusulası ya da bir milletin pusulası Allah'ın kitabı ise, vahiy ise o milletin şaşırması söz konusu değildir. Belki başka pusulalarda hata olabilir ama güneşte hata olmaz. Güneşi yaratan Allah'ın kitabında da hata olmaz. Allah'ın yaratmış olduğu hangi şeyde hata gördünüz ki? Allah Azze ve Celle kitabını da pusula olarak indirdi. Ve insanoğlu işte ona uyacak ve doğru yolu bulacaktı. Fakat bu kitabı indirirken Allah tenzil ile indirmek ister, inzal ile değil. Evet, Kadir suresinde buyurulduğu gibi اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدِرِ. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde toptan indirdik bir defada. En yakın semaya toptan indirildi. Bir defada indirildi. Fakat oradan ise yeryüzüne 23 yıl içerisinde indirildi tenzil ile. İnzal da indirmek demek tenzil de. Fakat inzal toptan indirmeye denirken tenzil peyderpey indirmeye deniyor. Allah Azze ve Celle bir defada toptan en yakın semaya indirmiştir Kur'an'ını. Fakat Hazreti Peygamber'e indirilişi ise toptan değildi. 23 yılda olaylar oldukça peyderpey kitap inecek ve insanoğluna yeni bir şekil verecekti. Toptan inmiş olsaydı insana yeni bir şekil vermesi söz konusu değildi. Çünkü insanın bütün hükümlere birden uyabilmesi mümkün değil. Kur'an'ın tamamına birden uyabilmesi mümkün değil. Ve o şekilde eğer Allah Azze ve Celle Kur'an'ı toptan indirmiş ve insanoğlunu toptan bir defa da Kur'an'dan mesul yapmış olsaydı, o zaman insanlar Allah'ım biz bunu buna gücümüz yetmiyor diyeceklerdi. Rabbimiz buna gücümüz yetmiyor, bütün kitaba birden uyamıyoruz diyeceklerdi. Ama Allah Azze ve Celle peyderpey indirdi farzlarını da haramlarını da. Hazreti Ayşe annemizin dediği gibi, eğer Allah Azze ve Celle bir defada muta nikahını haram kılsaydı, Arapların daha evvelden beri alışmış oldukları geçici nikah, belirli bir mal karşılığında belirli bir süre için yapılan, 3 gün, 5 gün, 1 aylığına yapılan geçici nikah, İşte eğer Allah onu bir defa da haram kılmış olsaydı Araplar derlerdi ki Allah'ım biz bunu bırakamayız. Ya Rabbi alışmışız bunu, biz bunu bırakamayız. Eğer Allah bir defa da içkiyi haram kılmış olsaydı, aşamalarla değil de bir defa da haram kılsaydı Araplar derdi ki Ya Rabbi bırakamayız. İşte Allah haramlarını da bu şekilde peyderpey, kısım kısım indirdi. İnsanoğlunun kaldırabilmesi için, çünkü Allah yeni bir medeniyet kurmak için kitap indiriyordu. Bozulmuş olan dengeleri yerine koyacaktı. Bütün meselelerde hakla batıl karışmıştı birbirine. Neyin hak neyin batıl olduğu belli değildi. Allah Azze ve Celle bütün meselelerde hakkın ve batılın ortaya çıkmasını istiyordu. İşte onun için kendi ki göndermiş olduğu kitabını kısım kısım indiriyordu. Kısım kısım inmediği zaman insanın bütün kitabı birden taşıyabilmesi mümkün değildi. Allah Azze ve Celle olaylar oldukça hadiselere göre kitabını indirmeye başladı. Ve bu şekilde sahabe yavaş yavaş eğitimden geçirilmiş oluyordu. Kur'an nesli o şekilde hazırlandı. Kur'an nesli bugün o öyle bir nesil neden bir daha ortaya çıkmadı? Evet, ilim meselesini anlatırken de söylemiştim. Bu sene için tespit etmiş olduğumuz üç hedeften birincisi olan okuyan bir insan, okuyan cemaat, okuyan toplum hedeflerini anlatırken de söylemiştim. Evet, insanın ilim sahibi olması lazımdı. Fakat sahabe hiçbir zaman Kur'an okurken yalnız ilim sahibi olmak için okumuyordu. Evet, sahabe daima Kur'an'dan beslenmişti. O gün için başka kültürler vardı. O gün için Bizans'ın da kültürü vardı kendine göre, İran'ın da. O gün için Hristiyanların da Yahudilerin de kendine göre kültürleri vardı. Şiirleri ve sanatları vardı. Çin'in de kültürü vardı, Hintlerin de, Hinduların da bir kültürü vardı. Fakat Allah Azze ve Celle bütün o kültürlerden ashabı korumak istiyordu. Hazreti Peygamber de ashabını o kültürlerden korumak istiyor. Ve yalnızca Kur'an'dan istifade etmelerini istiyordu. Pınarın gözünden içmelerini istiyordu. İleriki yerlerde pınara başka şeyler karışabilir. Yalnız Kur'an'ı okuyacaksınız diyordu Allah Resulü. Başka kültürlerden onları korumaya çalışıyordu bu şekilde. Evet, o günkü o Kur'an neslinin, o öncü neslin ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden birisi buydu. Evet, onlar Kur'an'dan istifade ediyor, başka kültürlerden uzak durmaya çalışıyorlardı. O meseleyi birinci hedefimiz anlatırken anlatmıştım. Fakat o öncü neslin ve Kur'an neslinin ortaya çıkabilmesinde bir başka faktör daha var ki, o da sahabe-i kiram, evet, vitaminini Kur'an'dan alırken, evet, kültürünü Kur'an'dan alırken, başka kültürlerden kendisini muhafaza ederken, aynı zamanda ondan sadece kültürünü arttırmak için istifade etmiyordu. Kur'an'ı okurken sadece kültürünü geliştirmek için okumuyordu. Sahabenin Kur'an'ı okurken esas maksadı amel etmekti. Yaşamak maksadıyla okuyordu. Daha sonralar bu maksat değişmeye başladı. Daha sonra talebeler, ilim talebeleri, kimisi alim olmak maksadıyla, hava atmak maksadıyla okumaya başladı. Kimisi makam sahibi olmak maksadıyla okumaya başladı. Kimisi ne kadar biliyor desinler diye okumaya başladı. Kimisi alimlere karşı büyüklük taslamak için, kimisi cahilleri rezil etmek için, onlara karşı büyüklük taslamak için. Her birisi değişik maksatlarla ilim tahsil etmeye başladı. Hayatlarında İslam gözükmüyordu. Allah Resulü'nün sahabesi de öyle değildi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Kur'an okurlarken bütün Kur'an'ı okumak, öğrenmek, ezberlemek için okumuyorlardı. Hatta genellikle 10 ayet alıyorlar, ezberliyorlar ve yaşıyorlardı. Yaşamadan başka bir 10 ayeti alıp da ezberlemiyorlardı. Hatta onlar daima Kur'an'ın nazil olmasını da istiyor değillerdi. Çünkü Kur'an'ın gelmesiyle onların sorumluluğunun artması ihtimali vardı. Hatta sahabe-i kiram genellikle çok soru da sormazlardı Resulullah'a. Ve hatta bir defasında çok soru sordukları zaman Allah Resulü kızmıştı. Hatta Allah Azze ve Celle bu mevzuyla ilgili olarak da Kur'an nazil olup dururken hoşunuza gitmeyecek meseleleri neden soruyorsunuz diye onlara soruyordu. Neden Kur'an nazil olup duruyorken size açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan bazı şeyleri neden sorarsınız? Yani o meseleyle ilgili hüküm geldiği zaman ne yapacaksınız? Sorduğumuz soruya cevap geldiği zaman Allah'tan ve Resulünden, o zaman ne yapacaksınız? Evet, bu noktayı anlamamış olan sahabeden bir kısmı, ekseriyet bu meseleyi anlamışlar ama içinden bazıları anlayamamışlardı. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabına haccı anlatırken, haccın farziyetini anlatırken sahabeden birisi kalkmış ve şöyle sormuştu. Ya Resulallah dedi, her sene mi hacca gideceğiz? Her sene mi farz üzerimize? Allah Resulü sükut etti, cevap vermedi. Adam tekrar etti sorusunu. Ya Resulallah, her sene mi hac farzdır üzerimize? Allah Resulü tekrar sükut etti, yine cevap vermedi. Adam tekrar sordu, Allah Resulü yine cevap vermedi. Rivayete göre dördüncü kez adam yine sorunca Allah Resulü buyurdu ki, eğer evet deseydim her sene farz olacaktı üzerinize. Ben sizi bıraktığım zaman siz de beni bırakın diyordu. Ben size hac edin dediysem Bir defa hac etseniz de kendinizi kurtarmış olursunuz nasıl olsa. Dolayısıyla ben sizin üzerinize gelmiyorsam, her sene gibi bir açıklamada bulunmuyorsam siz de bana tafsilatını sormayın diyorum. Eğer size evet demiş olsaydım o zaman her yıl hac etmeniz farz olacaktı. Ben size yeni bir hüküm getirmiyorsam, ben hükmü ağırlaştırmıyorsam hükmü ağırlaştırmak için soru sormayın. İçinizde en kötü olan adam böyle adamdır diyordu. Onun sormuş olduğu sorudan dolayı verilen cevaptan ötürü Müslümanlar yükü artar. Öyle sorular sorar ki, mesela siz bir talebenize buradan mesela Bağcaylı'ya git dediğiniz zaman onun nereye gitmesi gerektiği konusunda ona bir şey söylememişseniz, ister helikopterle gitsin, ister bisikletle, ister taksiyle, isterse nereye giderse gitsin, siz onu özgür bırakmış olduğumuz halde eğer o meseleyi daha da derinleştirmeye kalkarsan, Yahudi ahlakıyla ahlaklanmışsa, daha da fazla sorular sormaya kalkarsa ve hocam bisikletle mi gideyim yoksa yayan mı gideyim gibi sorular sormaya kalkarsa, siz de ona yayan git dediğiniz zaman o zaman hali nice olacaktır o kimsenin. Siz ona öyle bir şart getirmediğiniz halde kendi kendisine soru sormak suretiyle işini zorlaştıran adam, işini zorlaştıran adam neden işini zorlaştırıyorsun ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bunu öğretmeye çalışıyordu. Ben işinizi zorlaştırmak istemiyorum diyordu. Allah sizin için yusru istiyor, osru değil. Kolaylık istiyor, zorluk değil. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ve onun Resulü size hac ediniz demişse bir defa da hac etmiş olsanız zaten emri yerine getirmiş olacaksınız. Dolayısıyla neden üzerine düşüyor gereksiz sorular soruyorsunuz ki? İşte bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara gereksiz soru sormamayı da öğretiyordu. Ve bu şekilde sahabe-i kiram bunu öğreniyor. Ve kendilerinin hoşuna gitmeyecek cevaplar almamak için, yüklerini daha da ağırlaştıracak olan cevapları almamak için gereksiz soru sormamayı öğreniyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına çünkü şunu öğretmişti. Her bildiğiniz şeyle amel etmek zorundasınız. Kişi bildiğiyle amel ettiği takdirde Allah ona bilmediğini öğretir diyordu. Bilmediğini öğrenmek mi istiyorsun? İmam-ı Azam'ın talebelerinden birinin dediği gibi insanın ilim öğrenmesinin 5 tane şartı vardır demiştin. Bu 5 tane şartın ilki niyet etmesi. Evvela insanın niyetinin düzgün olması. Kitap okurken, ilim sahibi olurken evvela bu ilmi nerede ve ne şekilde kullanacağını bilmesin. Evvela salih bir niyet içinde taşımasın. Evvela taşımış olduğu niyetini kontrol etmesin. Alimlere karşı büyüklük taslamak için değil, cahilleri rezil etmek için değil, makam sahibi olmak için değil, hakim olan güçlere yaklaşmak için değil, elde etmiş olduğu ilimle mevki makam sahibi olmak ya da para sahibi olmak için değil. İnsanlara hakkı hakikati göstermek için ve bildiğiyle amel etmek için Rabbinden daha çok korkan bir alim olabilmek için salih bir insan olabilmek gibi niyetlerle ilim öğrenecek evvela. İlim sahibi olmanın ilk şartı bu. İlim yoluna girecek olan adamın yapması gereken ilk şey bu. Evvela niyetinin salih olması, niyetinin dürüst olması, sadık olması lazım. Ondan sonra okumuş olduğu ilimle amel edecek. Okumuş olduğu ilimle amel etmediği takdirde okumuş olduğu şeylerin aklında kalması mümkün değil. İmam Bekî Hazretleri okumuş olduğu şeyleri çok mükemmel ezberleyen birisiydi. İmam Ahmet bile onun gibisini görmedim der onun hakkında. Onun kadar mükemmel ezberleyen, güçlü bir zekaya sahip, hıfza sahip olan adam görmedim. İşte İmam Bekî'nin talebelerinden birisi ona şöyle sorar. İmam Bekî'ye gider ve kendisinin hıfzının kötülüğünden bahseder ve hocam iyi ezberleyemiyorum dediği zaman hocasının kendisine vermiş olduğu cevabı da daha sonra bir şiir şeklinde şöyle söyler. Şekertu ile vekiye su ve hıfzı فَاَرْشَدَنِي اِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَاِنَّ الْهُزَّ فَضْلٌ مِنْ اِلَانٍ مَنْ فَضْلُ اللّٰهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي. Ben gittim hocam Vekiye, İmam Vekiye sordum diyor talebesi. Gittim ona sordum, hırsımın kötülüğünden ona şikayetçi oldum. Dedi ki hocam ezberleyemiyorum, ne yapayım? Bana dedi ki maasiyi, günahları terk et evladım. Beni bu yola teşvik ettin. Günahları terk etmediğin müddetçe hıfzının güçlü olması mümkün değildir diyordu yani. Çünkü dedi hıfız Allah'tan bir lütuftur. Ve Allah'ın o lütfu asi olanlara verilecek değildir diyordu. Evet, İmam Bekir'in o güçlü hafızası işte buna bağlıydı. Ve aynı zamanda kendisi de diyor ki ben daima her okuduğum şeyle amel ettim. Okuduğum şeyle amel ettiğinden dolayı aklımda kaldı. Her ne okuduysam mutlaka o gün onunla amel ettim hemen. Sahabenin ahlakı işte buydu. Sahabe-i kiram birçok mevzuda kendilerini çok zor duruma düşürecek olan hükümlerin gelmesini istemiyorlardı. Fakat onların içinden bazıları böyle şeyler istediler. Mesela Allah Azze ve Celle onlara cihad emretmemiş olduğu halde henüz. Mekke döneminde henüz daha cihad onlara emredilmemişken, hatta Medine'nin de ilk aylarında, ilk yılında henüz daha onlara cihad emredilmemiş, namaz ve zekatla emrolunmuş oldukları sırada onlar Allah bize cihad emretse de cihad etsek diyorlardı. Sonra cihad emri geldiği zaman Allah'ım keşke biraz daha tehir etseydin dediler. Keşke biraz daha tehir etseydin ya Rabbi. Neden biraz daha tehir etmedin diyorlardı. Halbuki daha evvel aynı adamlar Allah bize cihad emretse de cihad etsek diyorlardı. Kafirin zulmünden usanmışlardı. Allah bize emretse de kılıçlarımızı çeksek diyorlardı. Allah'tan ve Resulü'nden talimat gelmediği için bunu yapamıyorlardı ama bunu istiyorlardı kendi kendilerine. Fakat o emir geldiğinde o emre ittiba edemedi bazıları. Özellikle münafık olanlar, Allah cihada emretsin diyen o münafıklar yahut da zayıf imana sahip olanlar cihat emri geldiği zaman ya Rabbi neden biraz daha geciktirmedin diyeceklerdi. İşte Allah Resulü'nün sahabesinin ekseriyeti meseleyi kavruyordu ama içinden bazıları da böyle şeylerde, böyle taleplerde bulunuyorlardı. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِّعُمْ عَلِيمٌ. Allah Azze ve Celle ey iman edenler diyor Hucurat suresinde. Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmek de ne demek? Allah ve Resulü bir hüküm indirmeden konuşmak demek yani. Bir manası. Allah ve Resulü bir meselede hüküm indirmemiş olduğu halde, şunu yapın veya yapmayın dememiş olduğu halde, bir şeyi farz kılmadı ya da haram kılmadığı halde, birileri kalkıp da keşke Allah şunu farz kılsaydı, keşke Allah şunu emretmiş olsaydı demesinler yani. Allah ve Resulü bir şey hükmetmeden siz hükmetmeye kalkmayın. Ve böyle taleplerde bulunmaya kalkışmayın. Allah ne zaman hükmünü indireceğini elbette ki bilir. İşte sahabe-i kiramın ekseriyeti bu meseleyi kavramıştı. Ve işte onun içindir ki Allah Resulü'nün ashabı Kur'an nazil olurken hoşlarına gitmeyecek olan meseleleri ekseriyetle sormuyorlardı. Ama onlar sormamalarının sebebi yapmak zorunda olduklarını bildiklerinden sormuyorlardı. Fakat daha sonralar öyle nesiller geldi ki onlar zaten yapma niyetleri yoktu, o yüzden çok soru sordular. Birçok sorular soruyorlardı, binlerce soru. Sahabeden, tabiinden ve tebe-i tabiinden sonraki nesiller. Allah Resulü'nün dediği gibi hayrun nâsı karni. İnsanların en hayırlısı benim neslim. Gerekli şeyi sorar, gereksizi sormaz. Ondan sonra da sümmellezine yelunehum. Sümmellezine yelunehum. Sonra onları izleyenler ve sonra onları izleyenler. Tabiin ve tebe-i tabiin nesilleri yani. İşte o nesilden sonra gelenlere gelince onlar gereksiz sorular sordular, binlerce soru. koca koca kitaplar yazılmak zorunda kalındı. Bir kısmı daha o mesele öyle bir mesele olmadığı halde soru soruyordu. İmam Malik gibi bazı zatlar böyle sorulara cevap vermezler. Oldu mu böyle bir şey derlerdi. Olmadı böyle bir şey ama olursa nasıl olur hocam dedikleri zaman cevap vermezdi. Olsun ondan sonra geldi sorun derdi. Siz sadece bilginizi arttırmak için öğrenmeye çalışıyorsunuz. Halbuki Allah Resulü'nün ashabı öyle değildi. Onlar kitap nazil oldukça yüklerinin artacağını biliyorlardı. İnne senulki aleyke kavlen sakile diyor çünkü Kur'an. Çünkü biz sana ağır bir söz, ağır bir dava ve ağır bir kitap indireceğiz. Bazı yönlerine ağır gelecek insanlara. Evet kitap insanın kaldıramayacağı bir kitap değil. Evet 30-40 kilo insanın kaldıramayacağı, bir erkeğin kaldıramayacağı bir yük değil. Ama yine de belinizi ağrıtabilir mi? Evet ağrıtabilir. Evet yine de kollarınızı ağrıtabilir mi? Sizi zorlayabilir mi? Evet. Aynı şekilde kitap size zor gelebilir. Gücünüzün yettiği bir kitap olduğu halde, kaldırabileceğiniz bir kitap olduğu halde, Allah Azze ve Celle la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Hiçbir nefsi Allah kaldıramayacağı yükü yüklemediği halde, yine de sizin kaldırabileceğiniz bir yükü yüklemiş olduğu halde, yine de size zor gelebilir, belinizi ağrıtabilir mi bazı yükler? Evet ağrıtabilir. Cihat gibi, namaz gibi, zekat gibi bazı hükümler var ki zor gelebilir. İşte öyle hükümler gelebilir. İnne senun kıyâleyke kavlen sakîle ey Resulüm. Geceleyin kalkacak namaz kılacaksın. Çünkü sana ağır bir söz, ağır bir kitap vahyedeceğiz. Bazı hükümler zor gelecek size. Bazı hükümler zor gelecek ama zor geliyor diye sizin kaldıramayacağınız yüktür demek değil onun manası. Gücünüz var onu kaldırabilirsiniz yani. Allah Resulü'nün ashabı daima Kur'an okurken tatbik etmek niyetiyle okuyorlardı. Hatta bazıları iman etmemişti bundan dolayı. İman etmek üzere Allah Resulü'nün yanına doğru gelen bir adam vardı. Müşriklerden birisi. Yolda bazı müşriklerle karşılaşmıştı. Ve onlar ona sormuşlardı. Nereye gidiyorsun dediler. Adam bir peygamber çıkmış onunla görüşmeye gidiyorum dediği zaman. Sen o peygamberle görüşüp ne yapacaksın dediler. Dedi ki konuşacağım belki de ben de onun dinine girerim. Fakat dediler o peygamber zinanın haram olduğunu söylüyor duydun mu? Adam dedi ki ben zaten ona ihtiyacım yok. Dediler ki ama o peygamber içkinin de haram olduğunu söylüyor onu da duydun mu? Ha öyle mi dedi adam. O halde bu sene geri döneyim. Çünkü ben içki içen bir adamım alışmışım içki içmeye. O halde bu sene geri döneyim seneye tekrar gelirim belki o zamana kadar hüküm değişir diyordu. Ve bu şekilde adam geri dönüyordu. İman etmek nasip olmamıştı adama. O zaman da ölmüştü. Tekrar gelmek nasip olmamıştı ve o şekilde de müşrik olarak da ölüyordu. Müşrik olarak ölmesinin sebebi Allah'ın haram kılmış olduğu bir harama ittiba etmek, itaat etmek zorunda olduğunun farkında olmasıydı. Ben diyordu iman ettiğim zaman itaat etmek zorundayım. İman ettiğim zaman hayatımı değiştirmek zorundayım. Diyor ve o şekilde imandan kaçıyordu bazısı. Diğer taraftan iman edenler de hayatlarını değiştirmiş oluyorlardı. Daha sonra öyle nesiller geldi ki, onlar kitabı ezberlemek için ezberlediler. Hiçbir şey anlamadan ezberlediler. Ezberlemek için ezberlediler, hayatlarında İslam yoktu. Bugün olduğu gibi, hayatlarında İslam olmayan nice adamlar Kur'an'ın hafızı oldular. Kim adam hayatında Kur'an olmayan nice insanlar camilerde imam oldular. Hayatında Kur'an olmayan nice insanlar müftü oldular. Hayatında Kur'an olmayan nice insanlar İslam davetçisi oldular. Bu halleriyle İslam'a davet etmeleri mümkün değildi. İslam'ı yaşamayan insanların İslam'a davet etmeleri de mümkün olamaz. Allah Resulü'nün ashabı böyle değillerdi. İşte o yüzden onlar etkili olmuşlardı. İhlasa ulaşmışlardı. Hayatı değiştirmek zor. Fikirleri değiştirmek kolaydır ama hayatı değiştirmek zordur. İşte ondan dolayı daha sonraki nesillerde fikrini değiştirenler çok oldu da hayatını değiştirebilenler az oldu. Bugün ekseriyetle cemaatlerdeki insanların da hali bundan başka bir şey değil. Onlar da fikirlerini değiştirebildiler belki. Belki bazı kitaplar okuyarak fikirlerini değiştirebildiler. Belki sohbetlere gelip giderek fikirlerini değiştirebildiler. Ama aynı adam olarak devam ettiler. Konuşmaları aynı konuşmaydı. Yemek yeme tarzları aynı yemek yeme tarzı. Gülmeleri aynı gülme. Hiçbir şey değişmedi hayatlarında. Eskiden de gayri ciddiydi, halen de gayri ciddi. Eskiden de çok yemek yerdi, halen de çok yemek yer. Eskiden de tembeldi, halen de tembeldir. Eskiden de kafire karşı mücadele etmezdi, halen de etmez. Eskiden neyse halen de odur. Eskiden de belki namazını huşu içinde kılmazdı, halen kılmaz. Eskiden Allah'a tevekkül edemezdi, halen tevekkül edemez. Hayatında hiçbir değişiklik yoktur. Fakat fikirleri değişmiştir sadece. Çünkü fikir değiştirmek kolay gelir insana. Ama hayatı değiştirmek insanı biraz sıkar. Sahabenin büyüklüğü işte burada. Sahabe her öğrendiğiyle hemen amel ediyor ve tatbik ediyordu. İşte Allah Azze ve Celle onların eliyle dini kuvvetlendirdi. İhlaslı olunca insan Allah Azze ve Celle onlara da yardım etmektedir. İhlaslı insanlar Allah yardım ediyor. Savaşa giderken bile Allah'ı zikretmekten geri durmayan sahabe. Savaş meydanında bile namazını kılan sahabe. Hayatını değiştirmiş olan sahabe. Bir hüküm mü geldi Kur'an'dan? Hemen ona uyan sahabe. Hüküm gelmişse derhal ona uymak zorunda hisseder kendini sahabe. İşte Allah Azze ve Celle Saf suresinde öyle hitap ediyor müminlere. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman ettim diyenler, ey iman etmiş olanlar ya da iman ettiğini zannedenler, neden söylüyorsunuz yapmadığınız şeyleri? Neden söylersiniz yapmadığınız şeyleri? لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَقْتَ عِنْدَ اللّٰهِمْ اَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir cürümdür. Yapmadığınız şeyleri söylüyor olmanız Allah katında günah olarak yeter. Allah Resulü'nün ashabından bazıları bu ayetin hangi olay üzerine geldiğini anlatıyorlar. Biz Abdullah İbni Selam onlardan birisi. Diyor ki bu ayet bizim hakkımızda geldi. Oturmuştuk birkaç kişi konuşuyorduk kendi aramızda. Diyordu ki acaba Allah katında en güzel amel hangisi? Acaba Allah katında öyle bir amel var mı? O ameli yapalım da hemen cennete girelim. Öyle bir amel var mı acaba? Allah'ı en çok razı edecek olan amel hangi ameldir diye kendi aramızda münakaşa ediyordu. Herkes bir şey söylüyordu. Keşke bu hususta bir hüküm gelse diyordu. Sonra Allah Azze ve Celle müminlere cihadı emretti. İşte cihat emredilince onların birçoğu yapamaz oldular. Mallarını veremediler, canlarını ortaya koyamadılar. İşte o zaman Allah bu ayetleri indirdi. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Neden söylüyorsunuz yapmadığınız şeyleri? Bu büyük bir günah Allah katında. Siz böyle söylüyorsunuz. Allah bize en güzel ameli göstersin, o ameli yapalım diyorsunuz. Allah'ın en çok razı olacağı amel hangi ameldir diye güya münakaşa ediyorsunuz. O amel size söylendiği zaman hakikaten yapacak mısınız? Tıpkı İsrailoğullarının dediği gibi اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَيْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْلَنَا مَلِكًا مُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ مِنْ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ لَا تُقَاتِلُوا Musa'dan sonra gelen o Yahudilerin, onun izinden gittiğini zanneden, onun kitabına uyan o Yahudilerin içinden önde gelen kimselere bakmadın mı, görmedin mi ey Resulüm? Görmedin mi o İsrailoğullarını, Musa'dan sonra gelen nesillerini? Görmedin mi onlar peygamberlerine, o günkü peygamberlerine her kimse? Bazı rivayetlerde Yuşa Aleyhisselam olduğu söylenir. Hangi peygambersen, o peygamberlerine dediler ki bize bir komutan tayin et de onun emrinde savaşalım. Peygamberler onları çok iyi tanıyordu. Onların zayıf noktalarını çok iyi biliyordum. Tabirimi mazur gördüm. Ne mal olduklarını çok iyi biliyordum. Çünkü Yahudiler Hazreti Musa'nın zamanında bile daima itiraz ediyorlardı. Hazreti Musa'yı illallah ettirmişlerdi. Hazreti Musa Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam en çok acıdığım iki peygamber. Nuh Aleyhisselam bin küsür sene anlattı. 950 senesi tufandan evvel, birkaç asır da tufandan sonra. Ama çok az insan iman ediyordu kendisine. Ondan dolayı ona çok acırım. Musa Aleyhisselam'a gelince öyle bir ümmete düştü ki, her şeye itiraz eden Semihna ve Asayna diyen bir ümmet. İşiten ve itiraz eden, itaat etmeyen, isyan eden bir ümmet. Ve işte o peygamber, geçmişi bilen bir peygamberdi. Kendinden çok büyük olan Musa varken bile, denizin yarılışını gören adamlar, Musa'nın zamanında yaşamış, Musa'ya talebelik yapmış olanlar, Asa'nın ejderha olduğunu görmüş olanlar bile, Semihna ve Asayna diyorlardı Musa'ya. İşittik ve isyan ediyoruz, sana itaat etmiyoruz diyorlardı. Yeri geliyordu Allah'ı açıkça görmek istiyorlardı. Len nu'mine leke hattemler Allah'a cehre diyeceklerdi. Açıkça Allah'ı görmeden sana iman etmeyiz ey Musa diyeceklerdi. Şu millete karşı hücum edeceksiniz dediği zaman Musa, sizin istediğiniz o yiyecekler orada mevcuttur, oraya hücum edeceksiniz dediğinde Musa Aleyhisselam, İhbitu misran fe inne lekum mâ sealtum dediğinde, aradığınız o şeyler var ya, soğan sarımsak diyorsunuz ya, şunları ve şunları istiyorsunuz ya hani Allah'tan, işte onlar orada, şu şehre girin, orada var istedikleriniz dediği zaman, فَسْحَبْ اَنْتَبَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّ هَا هُنَا قَائِدُونَ demişlerdi. Sen ve Rabbin gidin savaşın ey Musa. Biz burada oturuyoruz dediler. Sen ve Rabbin gidin savaşın. İşte bunları biliyordu o peygamber. Musa'dan sonra gelen peygamber. Biliyordu onların bu hallerini. Biliyordu onların Musa'ya böyle konuştuklarını. O yüzden diyordu ki siz komutan istiyorsunuz öyle mi? Komutan istiyorsunuz ama komutan tayin edildiği zaman gerçekten de savaşacak mısınız? Ya savaşmazsanız diyor derler tukatilu. Ya savaşmazsanız. Dediler ki neden savaşmayalım? Neden savaşmayalım? Biz zaten evlatlarımızdan olmuşuz. Mallarımızdan olduk yani Allah için değil yani savaşları. Evlatlarından ve mallarından olduklarından dolayı savaşır. Demek savaş istiyorlarmış. Demek ki ihlassız bir şekilde savaş istiyorlardı. Ve sonra neyse Allah Azze ve Celle o peygamberinin lisanıyla onlara talutun komutan olarak tayin edildiğini söyledi. Allah dedi peygamberlerin. İnna Allah kad ba'ase lekum taluta melikan. Allah size bizzat Allah bendeyim diyordu yani. Bizzat Allah size talutu komutan tayin etti. Ona itaat edeceksiniz. Madem ki siz cihad etmek istediniz. O halde Allah size talutu komutan tayin etti. Haydi buyurun savaşın bakalım. O zaman hemen itiraza başladılar. Dediler ki Talut neden bize komutan oluyor ki? Onun bizden üstünlüğü nedir ki? O bizden daha zengin değil ki aynı zamanda dediler. Bizden daha zengin olması gerekir diye düşünüyorlardı. Onlara göre ehliyet önemli değildi. Allah'ın seçmiş olması önemli değildi. Allah emanet ehil olanlara verirken onlar zengin olmasını şart koşuyorlardı. Peygamberler dedi ki ne yapıyorsunuz siz? Ben size Allah dedi diyorum hala konuşuyorsunuz. Allah onu ilmen ve cismen büyük kıldı. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي عِلْمُ وَالْجِسِمِ Onu ilmen ve cismen hem ilim sahibi hem de cüsseli biriydi Talut. Onu Allah ilmen ve cismen iri kıldı. Ona itaat etmeniz lazım. Neyse onları ikna etti sonunda. Tağut'un gelmesiyle, düşmanların korkmasıyla, Tağut'un komutan olmasıyla bile daha komutanlığı belli olur olmaz düşmanları korkmaya başlamıştı zaten. Ve almış oldukları kutsal emanetleri Tağut'un içinde sandığın içindeki kutsal emanetleri göndermişlerdi. Tağut'tan korkularından dolayı. İşte o zaman diyordu ki peygamberler onlara inne ayete mulkihi en yetiyakum tabutu fi sakinatin min rabbikum ve bakiyatu mimma taraka al Musa ve al Harun tahminuhu al malaika İşte görüyor musunuz o sandık geldi. İşte meleklerin taşıdığı sandık. Musa'nın ve Harun'un kutsal emanetlerinin içinde bulunduğu sandık. Bakın Tarut komutan olur olmaz hemen düşmanlar korktu ve geri gönderdiler aldıklarını sizden. Artık anlamadınız mı? Allah onu komutan olarak tayin etti. Bu şekilde onları ikna ediyordu. Onun Allah tarafından gönderildiğini ispat ediyordu. Bunu anlatırken bir noktaya varmak için bunları söylüyorum. Tarut'un kıssasını anlatmak maksadıyla değil. O kıssadan çıkarmamız gereken onlarca ibret var. Fakat ben bugün sadece bir iki nokta üzerinde duracağım. İşte onlar peygamberlerinden komutan bir önder tayin etmesini istiyorlardı. Çünkü peygamberleri harp sanatını bilmiyordu. Onun için peygamberlerinden böyle bir komutan istiyorlardı. Bugün de nice insanlar var ki, ya Rabbi başımıza bir önder gönder derler. İşte onlar için söylüyorum bunları. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Onunla ilgili söylüyorum bunları. Neden yapmadığınız ve yapmayacağınız şeyler söylüyorsunuz? Tef'alun fiil-i mudaridir ve geçmiş ve gelecek zamanı da içerir, şimdi zamanı da içerir. Gelecek zamanda da yani neden yapmayacağınız şeyler söylüyorsunuz demek de olabilir manası. Veya neden şu anda yapmıyor olduğunuz şeyleri söylüyorsunuz? İkisi de olabilir. Gelecekte yapmayacağınız, size zor gelecek olan şeyleri neden söylüyorsunuz? Sanki yapacakmış gibi. İşte bazı insanlar, ya Rabbi bize bir önder gönder derler. Ya Rabbi önder gönder de onun izinde güya İslam'ı hakim kılacaklar. Bir önder çıkacak olursa onun izinden gidecekler. Ve güya bu şekilde İslam hakim olacak ve Müslümanlar bu durumdan kurtulacaklar. Öyle zannediyor. Gerçekten bir önder çıktığı zaman onun izinden gidebileceğini zannediyor. Gerçekten hakiki bir önder çıktığında ondan yapmasını istediği şeyler olduğu zaman malını getir ortaya koy dediğinde ortaya koyabileceğini zannediyor. Canını ortaya koy dediğinden canını ortaya koyabileceğini zannediyor. Öyle söyleyenler için işte Kur'an-ı Kerim bu kıssayı bize anlatıyor. Onlar da işte Yahudiler de bir komutan istemişlerdi. Allah'ım diyorlardı, peygamberlerinden de istiyorlardı. Bize bir önder gönder. Gönderildi önder. Ondan sonra itiraz etmeye başladılar. Neden şöyle, neden böyle? Bir sürü itirazlar. Sonra neyse, peygamberler onları ikna etti. Onun Allah tarafından gönderildiği hususunda onları ikna etti. Etti de sonra ne oldu? Onun Allah tarafından gönderildiğini kabul ettikleri halde فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهُ مُبْتَلِيكُ مِنَهَا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَدْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ يَغْتَرَفَ غُرْفَةَ بِيَدِي Talut askerleriyle beraber savaşa gitmek için karargâhtan ayrılır ayrılmaz onlara dedi ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Ben değil yani. Allah imtihan edecek sizi. Çünkü zaten Allah yeryüzünü imtihan için yarattı. Daima imtihan olacaksınız savaşa giderken de, öncesinde de, sonrasında da. Her zaman imtihan olacaksınız. Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Ondan içen benden değildir dedi. Kim ondan içmezse o bendendir. Ama bir avuç içenler müstesna, bir avuç içebilirsiniz diyordu. فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Hepsi içtiler, az bir kısmı hariç. Halbuki bunlar peygamberlerinden komutan istiyorlardı. Ama komutanlar diyor ki Allah sizi imtihan edecek, dayanacaksınız bu imtihana. Sudan içmeyeceksiniz, sabretmeye alışacaksınız. Evet nehir akıp gidiyordu. İçseler ne olurdu ki? Suyun kökü mü kesilecekti sanki? Asker uzun yoldan gelmiş, su içmeye ihtiyacı vardı. Yıkanmaya ihtiyacı vardı. Elini yüzünü yıkayacaktı, içecekti, doyasın. Biraz sonra savaşa girecekti. Savaşa girmeden evvel doyasın, su içseydi ne olurdu? Ama Allah diyor komutanlar, Talut. Ben değil, Allah sizi imtihan edecek bir nehirle içmeyeceksiniz. O nehirden içmemeyi göze alamıyorsanız zaten benden değilsiniz. Bana itaat etmeyi öğreneceksiniz. Allah size itaati öğretmek istiyor. Siz önder istemediniz mi? Önder istediyseniz işte size önder. İşte önder ama önder geldiği zaman isteyen istemediğin hoşunuza gitmeyen emirler verecek size. Hoşunuza gitmeyen şeyler söyleyecek size. Malınızdan isteyecek, canınızdan isteyecek, oğlunu kızını gönder diyecek dava yolunda. Yaşa diyecek İslam'ı. Geceleyin namaz kılacaksın diyecek. Rabbini daima zikredeceksin diyecek. Malınla ve canınla her şeyi ortaya koyacaksın diyecek sana. İsa Aleyhisselam'ın gelmesini istersiniz değil mi? Evet, ben de çok isterim. Hem de çok özlemişim İsa'yı. Meryem'in oğlu İsa'yı, Medine'yi görememiş olan İsa'yı, Medine'yi görmek için yeniden dünyaya gönderilecek olan İsa'yı, sadece Mekke dönemini yaşamış olan İsa'yı, kendisine cihat emredilmeden göğe çekilmiş olan İsa'yı, yapılan zulümlere sessiz kalmış olan, sabır göstermiş olan İsa'yı, Allah Azze ve Celle yeniden dünyaya indirecek. Ve işte o zaman Efendimizin Medine'si gibi İsa'nın Medine'si başlayacak. Evet, o İsa'yı ben de çok özlerim. Ben de bu zulümleri gördükçe keşke İsa gelse derim. Evet, ben de bu zulümleri gördükçe İsa'nın gelmesini dört gözle beklerim. Bu cemaatler arasındaki ihtilafları gördükçe, Kur'an'dan uzaklaşılmışlığı gördükçe, Müslümanların bölük bölçüklüğünü gördükçe, bir tane peygamber olsaydı aramızda, kimse ona itiraz edemeseydi, kimse ben senin gibi düşünmüyorum diyemeseydi, İsa gelseydi işte öyle olacaktı. Ben de özlerim İsa'yı, beklerim İsa'yı. Ama şunu bilesiniz ki, İsa'nın gelmesi demek, evladınızdan olabilirsiniz demek, İsa'nın gelmesi demek, malınızı ortaya koymanız demek, İsa'nın gelmesi demek, canınızı vermeniz demek. İsa Aleyhisselam havarilerine bile, Mekke döneminde yaşarken bile böyle söylemişti. Benim yüzümden dedi, kovulacaksınız. Benim yüzümden tükürüleceksiniz. Benim yüzümden alçak bir insan muamelesi göreceksiniz. Benim yüzümden dayak yiyeceksiniz. Benim yüzümden çok musibetlere uğrayacaksınız diyordu. O gün de söylenmişti İsa, bugün de gelse aynısı olacak. Bugün de gelse malınızdan da olabilirsiniz. İsa geldiği zaman, malını ver dediği zaman verebilecek misin? Sat malının yarısını getir önüne koy dediği zaman, İsa'yı bekleyen, evvela kendi nefsime söylüyorum, sonra siz kendinize anlayın bunu. Herkes kendisine sorsun bunu. İsa gelseydi malını sat tamamını getir deseydi. Oğlunu kızını göndermiyorsun böyle faaliyetlere öyle mi? Aman oğlunun kızının başına bir şey gelmesin öyle mi? İsa geldiği zaman oğlunu da göndereceksin, kızını da diyecek sana. Gönderecek misin? Kadın kısmı sokaklara çıkar mı diyeceksin yoksa? Kadın kısmı cihat mı yaparmış diyeceksin? Öyle mi diyeceksin yoksa? Kadın dediğin evinde oturur mu diyeceksin? Kadına düşen faaliyetler de var. İsa sana kadının da gönder, kızının da gönder dediğinde ne yapacaksın? Her şeyinle ortaya koy kendini dediği zaman. Önder arayanlar şunu bilsinler ki, önder cemaat oluştuktan sonra cemaatin içinden çıkar. Cemaat oluşmadan önder de çıkacak değildir. Cemaatin içinden en samimi olanlar zamanla önder durumuna gelirler. Cemaat oluşur, ondan sonra önder oluşur. Cemaat oluşur, onların içerisinden en ehliyetli olan ve en samimi olan ve en gayretli olan zamanla önder durumuna gelir. Cemaat olmadan önder de olmaz. Önderi gökten inmesini bekleyenler daha çok beklerler. Önder aradığını zannedenler, ya da keşke bir önderimiz olsa da bu durumdan kurtulsa, yani sanki bir önder gelse gerçekten Kur'an'ı yaşayacakmış gibi. Sanki şimdi Kur'an'ın yaşamamasının sebebi önderinin olmamasıymış gibi. Böyle söyleyenler gerçekte bir önder olsa da onun peşinden gidecek değiller. Böyle söyleyenler gerçekten gerçekleşir. Kimseyi önder olarak da kabul etmek istemezler. Çünkü önder olarak kabul ettikleri zaman onun dediklerini yapmak zorunda kalırlar. Halbuki onlar çok öyle riske gelmezler. Onlar çok öyle kendilerini yormak istemezler. Onlar çünkü Kur'an'ı yaşamamaktadırlar. Kur'an'ı yaşamamalarının sebebi olarak da öndersizliği göstermek isterler. Kendilerini bu şekilde kurtarmak isterler. Halbuki bugün de yapabileceğim birçok şey var. Cemaat olmadan önder olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına her öğrendiğiyle amel etmeyi öğretiyordu. Kendisi de öyleydi. Daima bildikleriyle amel eden bir peygamber. Allah azze ve celle kendisini peygamber olarak gönderdiği zaman daha ilk haftalarında, peygamberliğin daha ilk haftalarında, daha başlangıcında Hazreti Hatice annemiz kendisine demişti ki, ya Resulallah biraz sakin ol. Allah Resulü çok heyecanlıydı. Ne yapacağını bilemiyordu. Allah kendisine büyük bir yük omuzlarına yüklemişti. Ne yapacağını bilemiyordu Resulullah. Heyecanlıydı, uyuyamıyordu heyecanından. Ve Hazreti Hatice annemiz, o mübarek kadın, Efendimizin en sevdiği hanımı, ölümünden sonra bile yıllarca Hatice demişti. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Allah Resulü'nün o ilk hanımı olan Hazreti Hatice'yi hiç görmemişti Ayşe annemiz. Hiç görmemişti ama yine de diyor onu kıskandığın kadar hiçbir hanımını kıskanmadım. Allah Resulü'nün diğer hanımlarını gördüm. Onlarla beraber Allah Resulü'nün hanımıydım. Ama onlardan çok Hatice'yi kıskanırdım. Halbuki Hatice yaşlı bir kadındı. Efendimiz'den 15 yaş büyük olan yaşlı bir dul bir kadındı. Ve yaşlı bir kadın olduğu halde Hazreti Ayşe annemiz onunla hiçbir arada olmadığı halde, onu görmediği halde onu hep kıskanırdı. Neden? Çünkü Resulullah hep Hatice derdi de ondan. Ölümünden sonra bile Hatice derdi. Hatice şöyle yapardı, böyle yapardı. Hatice'nin filan kadın, Hatice'nin komşusuydu derdi. Bir kadına bir aram. Kadın geldiği zaman Allah Resulü kalkmış ve kendini minderli kadının altına ikram etmişti. Daha sonra sordular kendisine. Ya Resulallah dediler, sen hiç kimseye böyle yapmazsın. Sen Resulullah'sın. Senin önüne, senin altına minderler serilir. Sen nasıl kendi minderini bu kadının altına serdin? Bu kadının özelliği ne ki? Dedi ki bu kadın Hatice'nin komşusuydu. Hatice'nin komşusuydu onun hatırına. Hatice'nin hatırına böyle bir vefalı peygamber. İşte o peygamberin o mübarek hanımı. Hazreti Hatice annemiz Efendimiz'in dert ortağı. Daima üzüntüsünü onunla paylaşıyordu. Resulullah eğer Hatice annemiz olmasaydı ne yapardı bilemiyorum. Acaba ne yapardı? Acaba o yükü kaldırabilir miydi? Evet, Hatice'nin öldüğü sene üzüntü senesi denildi. Resulullah yalnız kalmıştı. İşte Hatice annemiz kendisine her zaman moral ve teselli veriyordu. Efendimizin o halini görünce öyle üzgün, perişan, uykusuz, telaşlı, heyecanlı halini gördüğü zaman diyordu ki ya Resulallah, biraz istirahat etsen, biraz yatsan ya Resulallah. Efendimiz öyle bir cevap veriyordu ki Hatice annemize, hayatı boyunca sadık kalacaktı o sözüne. Dedi ki ey Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Bana bir dava verildi. Artık uyku devri çoktan geçti benim için. Artık hayatım değişecek. Artık dünya değişecek. Artık imparatorluklar yıkılacak. Artık İran'ın saltanatına son verilecek. Artık Bizans'a son verilecek. Artık küfrün saltanatına son verilecek. Ve ben 23 yıllık peygamberlik hayatımda ömrümün sonuna kadar artık uyku devri bitti benim için. Uyku devri çoktan geçti Hatice diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle Kur'an'ın yaşanması gereken bir kitap olduğunu ortaya koymuş oluyordu bize. Yaşanması gereken bir kitaptı. Resulullah yaşayacağından dolayı böyle söylüyordu. Yaşadığınız zaman rahatsız olacaksınız. İnne senukki aleke kavmen sakile. Ağır gelecek bazı meseleler. Ağır gelecek. Bir adam Resulullah'a gelmişti ve demişti ki, ya Resulallah, ya Resulallah, ben la ilahe illallah diyorum, tamam. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a tamam. Namaza da tamam. Oruca da tamam. Ama zekat ve cihat, onlar bana farz olmasın ya Resulallah. Zekat bana zor geliyor. Bazı rivayetlerde adamın çok mal mülkü yokmuş, ondan böyle söylemiş diyorlar. Her neyse, adama zekat zor gelmişti yani sonuçta. Cihat da zor geliyordu adama. Benden bunları kaldırsan ya Resulallah diyordum. Zekat ve cihat bana farz olmasa ya Resulallah. Adam özel bir torpil istiyordu adeta. Allah Resulü buyurdu ki, zekat yok, cihat yok. Nereye gireceksin cennete? Zekat yok, cihat yok. Malla fedakarlık yok. Canınla fedakarlık yok. Nereye gireceksin cennete? Ağzını bağlayıp da durmakla, oruç tutmakla mı gireceksin cennete sadece? Allah kendi yolunda fedakarlık yapmanı istiyor senden. Mali ve maddi fedakarlığın yanında manevi fedakarlıklar da yapacaksın. Yeri gelecek canını da ortaya koyacaksın. Yeri gelecek Allah'la savaşanlarla savaşacaksın. Yeri gelecek İslam medeniyetinin yeniden kurulabilmesi için her şeyi ortaya koyacaksın. Allah Azze ve Celle böyle bir nesil hazırlıyordu işte. Böyle bir nesil. Bu kitap yeni bir nesil kurmak için geldi. Kıymetli kardeşlerim, fikirlerimizi değiştirdik sadece. Hayatımız aynı hayat. Ama bu kitap hayatımızı değiştirmek için gelmişti. İşte Müddessir suresi. Bakın Müddessir suresinin baş taraflarına. Göreceksiniz bu surem Mekke'de nazil olan ilk surelerden. Aylaktan sonra gelmiş deniyor. Kimi rivayetler kalemdir diyor, kimi rivayetler müzemir, kimisi Müddessir diyor. Ama sonuç itibariyle yakındır bunlar birbirine. Hepsi art arda gelmiş olan sureler bunlar. İlk sureler yani bunlar. İşte o surede Allah buyuruyor, ya eyyühen müddessir. Daha ilk surelerde Allah buyuruyor, ey örtüye bürünen Habibim, ey geceleyin yatan Habibim, kum ve emdir, kalk ve uyar insanları. Kalk ve uyar. Ve Rabbeke fekebbir, ve siyabeke fetahhir, ve rucze fehcur, ve le temnum testeksir, ve le Rabbike fasbir. Allah Azze ve Celle peygamberine yalnızca fikir vermiyordu. Yalnızca bu dini gönderirken onların fikirlerini değiştirmiyordu. Daha ilk surelerde Allah yeni bir medeniyet kurabilmenin şartı, yeni bir neslin hazırlanması olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle yeni bir nesil hazırlıyordu ve onları eğitiyordu. Bu ayetlerle, ey örtüye bürünen Habibim, sen kalkacak ve uyaracaksın. Yatmanın zamanı değil. Ey örtüye bürünen, ey battaniyesinin altına girmiş olan üzülen, kafirlerin laflarından dolayı üzülen peygamber. Seninle alay ediyorlar, sen de bundan dolayı üzülüyor, perişan oluyorsun. Üzülmenin zamanı değil. Kalkacak görevini yapacaksın. Battaniyenin altında durmanın, yatmanın zamanı değil. Kum fe enzir, kalk ve uyar. Ve Rabbeke fekebbir. Ama bu görevleri yerine getirebilmek için benzin alman lazım. Benzin alman lazım. Rabbini tekbir edeceksin. Allahu Ekber diyeceksin. Rabbini çok zikredeceksin. Bakacaksın kainat kitabını okuyacaksın. Bakacaksın mahlukata. Ya Rabbi ne kadar büyüksün diyeceksin. İnceleyeceksin kainatı, mahlukatı. Bakacaksın sineklere, böceklere. Bakacaksın karıncalara, bakacaksın balıklara, bakacaksın göğe, bakacaksın yeryüzüne, yıldızlara, geceye ve gündüze, güneşe bakacaksın, kendine bakacaksın, Allah'ın ne kadar büyüksün diyeceksin. İşte o zaman ve Rabbeke fekebbiri gerçekleştirebilirsin. İlmin arttıkça, kainat kitabını okudukça, işte o zaman Allah'ım hakikaten büyüksün diyeceksin. Ve Rabbeke fekebbir, işte o zaman gerçekleşir. Yoksa ağız alışkanlığı Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle değil. Gerçekten Allahu Ekber diyeceksin. Allah'ın büyüklüğünü anladığın gün, Allah'ım Ekber'den de Ekbersin diyeceksin. Ama Ekber'den de Ekber'im. ifade eden bir Arapça kelime yok ki. Ondan söylenmedi. Yoksa Allah Ekber'den de Ekber. İnsanın anlayabilmesi için Ekber denildi. Arapça'da ismi tahtin ondan başka yok ki. Bundan daha büyük ifade şekli yoktu ki Arapça'da. Allah ondan Ekber dedim. Ama şu hakikat ki Allah Ekber, ben de Ekber. İşte bunu anladığın zaman hakikaten Allahu Ekber dersin ciğerinden gelerek. Ağız alışkanlığıyla değil, kalbinin derinliklerinden gelerek, kainata bakmadan, mahlukatı incelemeden, kafa yormadan, düşünmeden gerçekten Allahu Ekber demen mümkün değil. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Daima Allah'ı zikredeceksin. Allah ameli öğretiyor sahabeye. Onlar da aynı zamanda ondan sonra gelecek olan bütün Müslümanlara. Allah Azze ve Celle ameli öğretiyor. Böyle yapacaksınız. Benzin almak demek bu. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Rabbini tekbir edeceksin. Hep Allah'ı zikredeceksin yani. Daima zikredeceksin. Yalnızca dilinle değil, kalbinle de zikredeceksin. Ve öyle bir noktaya geleceksin ki her baktığında Allah'ı göreceksin. Her baktığında Allah'ı görecek bir noktaya geleceksin. Duvara bile baksan Allah'ı göreceksin. Bir hayvana baksan Allah'ı göreceksin. Neye bakarsan bak Allah'tan başka bir şey göremez hale geleceksin. İşte o zaman hakikaten Allahu Ekber diyeceksin. وَسِيَابَكَ فَتَحْرِرْ. Elbiseni de temizle dedi Allah. Allah Azze ve Celle bir nesil hazırlıyor. Allah bu dini teorik bir din olarak göndermedi. Bu din pratik bir din. İlk gelen ayetlerde Allah ne yapacağımızı öğretmeye başladı. Hayatımızı değiştirmeye başladı. Fikirlerimizi değil sadece. Evet, اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ ile başlayan, Alak suresinin ilk 5 ayetiyle başlayan vahiy. Evet, öncelikle imanı verdin. Öncelikle yaratan, emreden bir Allah'ı öğrettin. Rab olan, terbiye eden, kanun koyan bir Allah'ı öğrettin. Önce imanı öğrettin. Ama hemen ardından pratik şeyler öğretmeye başladın. Pratik şeyleri. Elbiseni de temizleyeceksin. Hem bedenini, hem elbiseni, hem çevrendeki insanları elbise gibi. Seni sarmış olan akrabalarını evvela. وَاَنْزِ رَشِرَ تَكَلَ اَقْرَب۪ينَ. En yakın akrabalarınla işe başlayacaksın. Evvela onları temizleyeceksin. Ve siyâbeke fetahhir. İşte temizleyeceksin. Ve putlardan da uzak duracaksın. Ve insanların başına kalkmayacaksın yaptığın iyiliği. Ve men rabbike fasbir. Ve Rabbin için de sabredeceksin. Allah Azze ve Celle bir nesil hazırlıyordu bu ayetlerle. Bir medeniyet kuruyordu bu ayetlerle Allah Azze ve Celle. Ve o medeniyet yaşanmadan insanlara örnek bir medeniyet olması mümkün değildi. Müslümanlar İslam'ı yaşadıkları dönemde örnek bir medeniyet kurabildiler. İslam'ı yaşadıkları zaman inançlarının gereği olan amelleri de işlediklerinde örnek bir medeniyet olabildiler, kurabildiler. Ama daha sonraları yaşamayı bıraktılar. İslam'ı yalnızca teorik bir din gibi görmeye başladılar. İslam'ı konuştular sadece. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bilen ama bildiğini amel etmeyen adamlar hakkında, kıyamet gününde diyor, getirilir böyle bir adam. Bilen, alim ama bildiğini amel etmemiş adam, atılır cehenneme, bağırsakları fışkırır dışarıya. Karnı patlar ve bağırsakları dışarıya fışkırır. Beygirin döndüğü gibi döner cehennemin içerisinde. Ona derler ki diğerlerin, sen bize anlatan adamdın. Sen nasıl bu hale geldin? Sen anlatıyordun bize. Der ki evet ben size anlatıyordum. Ama ben kendim yapmıyordum. Allah onlardan olmaktan muhafaza eylesin hepimizi. Ben anlatıyordum ama kendim yapmıyordum. İşte Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle amel etmeyen alime vereceği ceza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, هَلَكَنْ نَاسُوا اِلَّا الْعَلِبُونَ. İnsanlar helak olmuşlardır. İnsanlar perişandır. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُرُ. İnsanoğlu hüsran içerisindedir. İllel alimun, ama alimler hariç. Alimler hariç. Ama alimler, onlar kurtulmuş mu? Hayır. O helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olmuşlar. Onlar da perişandırlar. Kıyamet günü onlar da hüsran içerisinde. Onlar içinden sadece ilmiyle amel edenler hariç. İlmiyle amel etmeyenler, onlar da perişan yani. وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَى الْمُخْلِسُونَ İlmiyle amel edenler, yapanlar acaba kurtulmuş mu? Hayır. İlmiyle amel etmesi de yetmez. Onlar da helak olmuşlardır. Sadece onların içinden ihlaslı olanlar hariç. İhlaslı olanlar da kurtulmuş mu? Hayır dedi. وَالْمُخْلِسُونَ عَلَى خَطَرِ عَظِيمٍ İhlaslı olanlar da büyük bir tehlike içindedirler, dikkat etsinler. Onlar da kurtulmuş değil. Alim de olsa, ilmiyle amel ediyor da olsa, ihlaslı da olsa. O da dikkat etsin kendine, çünkü insandır, beşerdir, ayağa kayabilir. Amel etmekten geri durmasın. Niceler var ki yalnızca kendi işini ilim olarak gördüm. Hizmetti, hizmet yapmadı, sadece kitap yazmaya başladı. Bugün kitap yazandan daha çok hizmet yapan adama ihtiyaç var. Zaten on binlerce kitap mevcuttur. Yalnızca kitap yazma görevini kendine görev olarak gören ama yepyeni bir nesil hazırlamak için faaliyet yapmayan adamlar, onlar bilsinler ki onlar ilimleriyle amel etmemektedirler. İlimleriyle amel etmeyenlerin kapsamındadırlar. Yalnızca kitap yazan, yalnızca bir köşede yazı yazan, bir gazete köşesinde sanki herkes kendisinin yazdığı dört gözle bekliyormuş gibi işini gücünü bırakmış, yalnızca yazmayla uğraşanlar, onlar bilsinler ki bu şekilde Kur'an'ı hiçbir zaman anlayamayacaklar. Onlar bilsinler ki onların fikirleri hiçbir zaman ayakları yere basmayan fikirler olmaya mahkumdur. Onlar bilsinler ki bu şekilde yazdıkları zaman hiçbir zaman etkili olamayacaktır. Kur'an'ı yaşamayanların sözleri ve yazıları hiçbir zaman etkili olmamıştır ve olamayacaktır. O yüzden bugün yapılması gereken şey bildiklerimizle amel etmektir. Müslüman bir taraftan öğrenecek, diğer taraftan da amel edecek. Sahabe gibi bir taraftan öğrenecek, bir taraftan amel edecek. Ve amel ettiği zaman Allah Azze ve Celle onun ilmini de arttıracak. Çünkü Allah Resulü öyle buyuruyor. Bir insan bildiğiyle amel ettiği zaman Allah ona bilmediklerini de öğretir. Çünkü bildiğiyle amel eden adamın aklında kalır bildikleri. Ve bu şekilde hıfzı kuvvetlenmiş olur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu şekilde eğitiyordu. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle.
Amin.
Ya Rabbi bildiğiyle amel edenlerden olmayı nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle.
Amin.
Ya Rabbi Irak'ta Amerika'yı mağlup eyle.
Amin.
Ya Rabbi Irak'ta Amerika'yı mağlup eyle.
Amin.
Ya Rabbi Irak'ta Afganistan'da Amerika'yı mağlup eyle.
Amin.
Ya Rabbi senin rızan için çalışanlara maddi manevi destek ver.
Amin.
Ya Rabbi senin rızan için çalışanlara sabır ver.
Amin.
Ya Rabbi sen rızan için çalışanlara sağlam kadrolar nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi seni sevme iddiamızda dürüst olabilmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi senin uğrunda fedakarlık yapabilmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi senin uğrunda mali ve manevi, maddi ve manevi fedakarlıklarda bulunabilecek iman nasip eyle.
Amin.
Lillahi teala Fatiha.
Ha, ha, ha, ha, ha. Ooh.